Bak Mourinho etkisi. Sıfır kupa. Sıfır derbi galibiyet. Fabrika ayarları Galatasaray'ın bu olduğu sürece Galatasaray'ın önünde hiçbir takım duramaz. Fenerbahçe Mourinho'yla sezon bitimiyle birlikte maddi olarak ne olursa olsun hemen anında yollarını ayırmalı. Keşke her futbolcu Osimhen gibi olsa. Real Madrid'in geleceğinde biri varsa o da Arda Güler'dir.
Ersin Düzen, merhaba.
Merhaba Cenk, iyi haftalar diliyorum hem sana hem izleyicilerimize. Yine bir teşekkürle başlamam lazım. Çünkü son bölümde 100 binin üzerinde izlendi. Sağ olsun izleyicilerimiz programlarımıza ilgi gösteriyorlar. Yorumlarıyla, beğenileriyle yine bu bölüme de katkı sağlamalarını onlardan rica ediyorum.
Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve böylelikle İstanbul'daki hiçbir derbiden galibiyet çıkaramadı.
Bence Galatasaray ile başlayalım. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayalım. Galatasaray artık çünkü şampiyon. 4 maç kaldı. Bir galibiyet, bir beraberlik. 4 puan Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Hem Okan Hoca'yı, hem futbolcuları, hem de aynı zamanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve tüm yöneticileri, camiayı, taraftarları tebrik ediyorum. Hak edilmiş, bir sezon boyunca verilen bunca emeğin karşılığının alınmış olduğu bir şampiyonluk. Kutlamayı nasıl yapacaklar? Şimdi artık herkes onu konuşacak tabii ki. Yeni Kapı'da mı yapacaklar? Florya'da mı yapacaklar? Kemerburgaz'da mı yapacaklar? Galatasaray önlerinde bir süre de var. Aslında şaşalı, belki de gelmiş geçmiş en büyük şampiyonluk kutlaması olabilecek bir kutlama yapmak için önlerinde zaman da var. Bunun hazırlığı ile ilgili olarak zaten aslında önceden bazı başlangıçlar vardı. Herhalde artık bundan sonra daha somut bir şekilde görebileceğiz. Onlar adına güzel bir sezon oldu. Çok sallantılı bir sezondu. Tabii ki ilerleyen dönemde Galatasaray'ın sezon boyunca gösterdiği performansı, bu şampiyonluk hikayesini farklı farklı unsurlarla birlikte değerlendireceğiz. Ama önceden tabii ki ben bu bölümde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin önüne mutlaka Galatasaray'ın şampiyonluğunu koymak istedim. Zaten Sivasspor karşısında bir şampiyon nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Bir şampiyonu nasıl görmek istiyorsa taraftarı öyle gördü. 30 dakikada rakibini nakavt eden ve 30 dakika sonrasında da adeta bütün her şeyi taraftara bırakan, taraftarın şampiyonluk provası yapmış olduğu bir maç oldu Galatasaray'da. Ve bunun karşılığında da en ufak bir hataya ihtiyaç dahi duymadan, en ufak bir kaza olmasına ihtimal dahi vermeden muazzam bir performans ortaya koydu Galatasaray. O oyun kıymetliydi. Oradaki o atmosfer kıymetliydi. Bunu sadece bu sezon değil, biz Galatasaray'ın son 3 sezonki birçok maçında gördük. Oyununun nereye çıkartabileceğini, nasıl zirve yapabileceğini, sadece Sivasspor'a karşı değil, ligin farklı takımlarına karşı, sadece farklı takımlara karşı değil, derbi mücadelelerinde, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı, Avrupa maçlarında da gördük nereye çıkardığını, nasıl bir oyun ortaya koyduğunu ve zaten fabrika ayarları Galatasaray'ın bu olduğu sürece Galatasaray'ın önünde hiçbir takım duramaz. Bunu bir kez daha gördük, bir kez daha bu mesajı tüm rakiplerine gösterdi ve adeta bir gövde gösterisiydi. Çünkü Galatasaray tüm oyuncuların devreye girdiği bir denklemde, performansını üst seviyeye çıkardığı bir dönemde hiçbir şekilde bir rakip dahi dayanamaz Galatasaray'a. Hiçbir rakip dayanamaz.
O zaman taraftarların en çok merak ettiği soruyla başlayalım. Galatasaray şampiyonluğunu hangi maçta ilan eder?
Bu hafta da ilan edebilir çünkü Fenerbahçe'nin Cuma günü Başakşehir deplasmanında maçı var. Başakşehir'in kazanması kimse için sürpriz olmaz. Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreçte ne yapacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Yine benzer tartışmalar, benzer kaoslarla birlikte maçı çıkacak. Belki kazanacak, belki puan kaybedecek. Ama Galatasaray'ın şu anda Trabzonspor deplasmanından şampiyon olarak dönme ihtimali var. Olmadı Kayserispor karşısında taraftar önünde şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var. Şu anda 4 maçın her birinde farklı farklı şampiyonluk kutlaması yapabilecek bir şansa sahip. Böyle bir lüks nerede görülmüş? Her maça şampiyon olacağız düşüncesiyle bakmak neticede çok başka bir duygu tabii ki. İşin heyecanını düşündüğünde acaba bu maçta şampiyonluğu ilan eder miyiz diye düşünmek son derece güzel bir duygu olsa gerek. Galatasaray taraftarı şimdi bunun keyfini çıkartacak. Tabii geçmiş programlarımızda hem televizyonda hem aynı zamanda Buradaki programlarımızda özellikle Okan Hoca'nın futbolcu performanslarının, bak şu ana kadar hiç Osimhen demedim çünkü defalarca konuştuk Osimhen'i. Artık Osimhen'i anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Osimhen'le ilgili bundan sonraki süreçte söyleyeceğimiz Galatasaray'da kalacak mı kalmayacak mı? Ona sonra geliriz tabii ki. Ama Dursun Özbey'e de bir parantez açmak lazım. O kadar büyük bir yere koymak lazım ki Dursun Başkan'ı. Çünkü Galatasaray'da ilk döneminde de çok başarılı oldu. 5 kupası var. 4. yıldızı takmıştı Galatasaray. Bugün şimdi 5. yıldıza gidiyor. Yani bundan 10 sene önce yine Dursun Özbek yönetiminde bu kez Beşiktaş'ı Galatasaray mağlup etmiş ve 4. yıldızı takmıştı. İlginçtir. Bu kez Fenerbahçe Beşiktaş'a mağlup olarak bir nevi aslında 5. yıldızı Galatasaray takmış oldu. 5 kupayla kapatmıştı ilk sezonu. Yanılmıyorsam 2 yıldan biraz daha fazla sürede görevde kalmıştı. Sonra bir meydan okuması ile birlikte bir anda rahmetli Mustafa Cengiz kongreyi kazanmıştı. Ama sonraki süreç içerisinde tekrar geldi ve yine olağanüstü bir başarıya sahip ve yine müthiş bir hikaye yazıyor. Ta o dönemlerde bugün şu anda Galatasaray'ın çalışmış olduğu Kemerburgaz tesisi ile ilgili olarak ilk atılımı yapmış. O araziyi Galatasaray'a kazandırmış. Bugün şimdi Galatasaray o tesiste. Sadece şampiyon sadece sahadaki başarılar değil, aynı zamanda tesisleşme yönünde de Galatasaray'ın ekonomisini pozitife çevirme yönünde de çok fazla atılımlar yaptı, projeleri hayata geçirdi. Ben divan toplantılarını, kongreleri televizyonlar canlı yayınladığında takip etmekten çok keyif alırım. Özellikle başkanların ne söyleyeceğini, sadece rakibiyle ilgili olarak değil, gelecekle ilgili neler anlatacağını dikkatle dinlemeye çalışırım. Bunun yanı sıra oraya çıkan insanların neler söylediğini merak ederim ve dikkate alırım. Şimdi Sayın Başkan'ın en son toplantısında yine projelerden bahsetti. Yine Galatasaray'ın ekonomisinden bahsetti. Rakiple ilgili nedir rakip? Şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe üzerinde bir şeyler söyleyerek aslında söyleyeceklerinin, anlatacaklarının önüne geçmesine izin vermedi. Bu çok kıymetli. İnsanlara Galatasaray Kulübü Başkanı olarak gelecekle ilgili vaatlerde bulundu. Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler söyleseydi eğer hep o gündem olacaktı. Manşeti olacaktı. İnsanların aklında, hafızasında o kalacaktı. Dolayısıyla Sayın Dursun Özbek bu sezon tüm eleştirilere rağmen farklı farklı unsurlarla hem kendisi hem yöneticileri çok fazla eleştirildi. Dünden beri sosyal medyada da çok konuşuluyor. 2017'de Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız diye bir ifadesi vardı. Dost Meclisi'nde yapmış olduğu bu sohbetin şu anda gerçeğe dönüştüğünü görebiliyoruz aradan 8 sene geçtikten sonra. Bu son derece önemli. Sadece sahadaki şampiyonluk değil, aynı zamanda ekonomik anlamda yapmış olduğu atılımlar, yönetimiyle beraber aynı zamanda son derece doğru bir idare biçimi göstermesiyle de Sayın Başkan'a da buradan tebrik ediyorum ki hala ve hala birçok projeyle ilgili olarak çalışmaları var. Çok eleştirildi ama Sayın Başkan duruşunu bozmadı. Hataları oldu mu? Tabii ki oldu. İnsanoğlu, herkes hata yapar. Ama sonuçta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu anda Galatasaray tarihinin en başarılı başkanlarından birisi olarak tarihe geçti. Üst üste 3. şampiyonluk ve bunun yanı sıra arka arkaya kazanılan kupalarla beraber öyle tahmin ediyorum ki kupa sayısında da Ünal Aysal'ı zaten geçmişti. Faruk Süren'in rekoruna doğru gidiyor Dursun Özbek.
Başkan Galatasaray ilişkisinden ziyade ben biraz da teknik direktör futbolcu ilişkisine bakmak istiyorum. Okan Buruk'un maç sonunda aslında Osimhen'le ilgili eğlenceli açıklamaları vardı. Rekoruna ben engel oldum tarzında. Aslında buradan da ne kadar pozitif bir iletişim olduğu açıkça gözüküyor.
Öyle tabii. Bunun zaten aslında en büyük testini 2 sene boyunca Mauro Icardi ile yaşadı Okan Buruk. Icardi çok kariyerli, çok büyük bir futbolcu ama aynı zamanda idare etmesi son derece zor bir futbolcu. Hatırlayalım, 2 sezon önce Arjantin'e gitti. O kriz mesela Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda idare edilebilecek en önemli krizlerden bir tanesiydi. Okan Hoca eğer o dönem başka bir iletişim kursaydı Icardi ile, en ihtiyaç duyduğu anda Arjantin'e gitmesine izin vermeseydi, o zaman belki de Icardi'yi Galatasaray'a kazandıramazdı. Aslında Icardi Arjantin'den döndükten sonra Galatasaraylı oldu. Galatasaray için o noktadan sonra her şeyini vermeye başladı. Okan Buruk bir risk almıştı ama bu riskin karşılığında da şampiyonluk yaşadı. Mauro Icardi'nin en büyük katkısıyla ve bundan diğer futbolcuların da olumsuz yönde etkilenmesine de izin vermedi. Sadece Icardi değil, diğer oyuncularla olan iletişimiyle birlikte onları da idare etti. Şimdi bu çok kıymetli. Sadece antrenman yaptır, sahaya çık, formasyonu belirle, taktiği belirle, rakibi anlat. Bu değil ki futbol. Futbol artık öyle bir hale geldi ki mevcut dünyada iletişim en önemli unsurlardan birisi oldu. Futbolcunun psikolojisine dokunabilmek, onu anlayabilmek, onunla konuşabilmek, onunla empati yapabilmek, sonrasında hepsini bir araya toplayıp bir takım olabilmek. Bunlar kolay gibi görünen, ben olsam ben de teknik direktör olurum, ben de şunu yaparım, ben de bunu yaparım. Hiç öyle değil. O kadar kolay değil. O yüzden Okan Buruk'u zaten daha önceden de konuşmuştuk. Bundan sonra da konuşacağız tabii ki. Üst üste 3. şampiyonun içerisinde oyuncularla olan iletişimi son derece önemli. Osimhen için bence hiç zorlanmamıştır. Osimhen çünkü 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı zaten.
Rekorunu da kırdı.
Her türlü rekor, kariyer rekoru. Ligin aynı zamanda gol kralı. Belki Gomis'in rekorunu kıracak. Ligde 29 gol atmıştı. Yani Osimhen en ufak bir sıkıntı dahi yaşatmadı. Bunun en ufak bir duygusunu dahi vermedi zaten. O yüzden Osimhen'le ilgili olarak idare etme konusunda bir problem yaşadığını hiçbir zaman düşünmüyorum. Keşke her futbolcu Osimhen gibi olsa.
Aslında Galatasaray'ın en güzel özelliklerinden biri de kriz anlarında bir kurtarıcısı olmasını söyleyebilir miyiz? Çünkü geçmiş dönemlerde Gomis'in attığı goller, Berkan Kutlu'nun attığı golle şampiyonluğun garantilenmesi gibi durumlar yaşanmıştı.
İşte büyük camia olmak böyle bir şey. Yani kriz anlarında kırılabilirsiniz de. Çünkü kaybetmek arka arkaya bir alışkanlık haline gelebilir. Birçok şey her an değişebilir. Ama Galatasaray'ın diğer camialardan farkı aynı zamanda şu. İşler iyi giderken bile sorunları tespit edebilmek ve o sorunlar karşısında aynı zamanda bir refleks gösterebilmek. Her şeyin toz pembe olmadığı bir dünyaymış gibi göstermeye gerek duymuyor Galatasaray. Bazı sıkıntılar varsa onların tamir edilmesi gerektiği yönünde taraftarı, yorumcuları, eski başkanları, yöneticileri sesini çıkartıyorlar. Biat etmiyor kimse. Bu sezonu görelim. Bu sezonda oldu. Başkan Özbek, yöneticiler, Okan Buruk, futbolcular neler neler yazıldı, neler neler söylendi. Bakın bunu Fenerbahçe yorumcular ya da tarafsız yorumcular tarafından demiyorum ben. Bizzat Galatasaray'ın içerisinde olan eski yöneticilerinden yorumcusuna kadar, eski futbolcularından taraftarına kadar, sosyal medyasına kadar neler neler söylendi. Ama niye? Bir şeylerin düzelmesi yolunda adım atılması gerektiğine inandıkları için. Bir refleksti bu, bir tepkiydi. Ve bu tepkinin karşılığında bazı şeyler düzeldi mi? Düzeldi tabii ki, şampiyon oluyor Galatasaray.
Fenerbahçe kısmına geçelim. Beşiktaş karşısında 1-0 mağlup oldu ve hiçbir derbide galibiyet alamadı.
Evet, Mourinho tarihe geçti. Tıpkı George Jesus gibi. 2 sezon önce de yine Fenerbahçe derbi galibiyeti almadan ligi 2. sırada bitirmişti. Bu sezonda yine Mourinho gibi bir teknik adamla derbi galibiyeti almadan sezonu bitirecek. Üstelik sadece derbi galibiyeti almamak değil, aynı zamanda 2 tane gol attı. 1 puan toplayabildi. Bir tek Galatasaray ile berabere kaldı. Ve oynadığı derbilerin içerisinde hiçbir iz bırakmadan, bak kaybedebilirsin, sorun sadece kaybetmek değil ki, birinde dahi iz bırakmadan bir sezonu tamamladı Mourinho. Bu çok acı bir şey. Bu Fenerbahçe taraftarının pek de alışık olduğu bir durum değil yani. Hatta pek de demeyeyim, hiç de alışık olduğu bir durum değil. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığı sezonların içerisinde derbi galibiyetleri ya da derbilerde gösterdiği mücadele taraftarı mutlu eder, yeniden o duyguyu yaşardı. Bu sezon bundan hiçbirisini yaşamadı. Beşiktaş derbisi zaten öncesiyle birlikte tadı tuzu olmayacak bir derbi havasındaydı. Fenerbahçe sosyal medyasında en ufak bir hareketlilik yok. Kadıköy'de derbi havası yok. Taraftarlarda derbi havası yok. Neden peki? Takımdan ve Mourinho'dan kaynaklı. Şimdi Mourinho'nun maç sonu açıklamaları, yine Galatasaray ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar, sezon başında zaten şampiyon belliydi gibi son derece, nasıl diyeyim? Ya benim de bir üslubum var aslında. Yani şimdi dost meclisinde, arkadaşlar arasında Mourinho'nun açıklamalarını değerlendirsem çok farklı ifadeler kullanabilirim belki ama neticede burada bir yayın yapıyoruz. Ve bu yayının karşılığında da kelimelerimi çok dikkatli seçmek zorundayım. Kariyerim boyunca buna çok dikkat etti. Oysa gerçekten Mourinho'ya ağız dolusu söylenecek çok şey var bu açıklamaların karşılığında. Galatasaray taraftarı da çok şey söyleyebilir, hakkıdır. Fenerbahçe taraftarı da çok şey söyleyebilir, hakkıdır. Artık yeter. Ya burası başka bir ülke olarak gösterildi Mourinho tarafından. Buranın kültürü, Türk futbolu. Hayır arkadaş, sen başarılı olduğunda senin hakkın nasıl veriliyorsa, sen başarısız olduğun için her yerde olduğu gibi burada da eleştirilirsin. Sen kariyerinde çok başarılı bir teknik adam olabilirsin ama bugün ne yaptığın önemli önemlidir. Bugün başarısızsan aynaya baktığında kendine de başarısız diyebilmelisin. Sezon boyunca bir öz eleştiri yapması istense dahi bu öz eleştiriyi çıkıp söyleyemedi, yapamadı. Kayseri maçı ve bu maç yine kendini tertemize çıkardı. Aklı sıra ve yine futbolcu performansları, yok yapı, yok En-Nesyri'nin penaltısı, o su bu su diyerek güya kamuoyunu, taraftarı, başkanı onu bunu ikna edeceğini düşünüyor. Ama geçti artık. Hatırlarsan eğer Kayseri maçından sonra Mourinho ile ilgili tüm fikrimin değiştiğini ifade etmiştim. Mourinho değişmezse Fenerbahçe onu değiştirmeli diye bir ifade kullanmıştım. Şimdi artık fikrimi %100 değiştiriyorum. Fenerbahçe Mourinho ile sezon bitimiyle birlikte maddi olarak ne olursa olsun hemen anında yollarını ayırmalı. Çünkü böyle bir teknik adamın Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı olmaz bundan sonra. Yani düzelir mi? Ya 3-5 transfer yaparız, bu takım başka bir şekilde mi oynar? Ya Mourinho acaba gelecek sezona farklı bir motivasyonla mı girer? Mourinho Türkiye Ligi'ne alıştı. Acaba başka bir Mourinho görür müyüz? Artık Fenerbahçe'nin papatya falı gibi olacak olmayacak, olacak olmayacak gibi bir tespite, bir şansa, yeniden bir böyle bir iddiaya girmeye ne vakti var ne de böyle bir ihtimali var. O yüzden Mourinho'nun özellikle son kadro tercihi, maç sonu açıklamaları, maç içerisindeki dokunuşları, dokunuş diyorum yani bir dokunma falan yok da hani oyuncu değişiklikleri falan, tüm bunları hesaba kattığımda bu Mourinho'nun düzelebileceğini ya da başka bir Mourinho görebileceğimizi hiçbir şekilde düşünmüyorum ve buna inanmıyorum. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin geleceği için Mourinho'yla bence bir an önce yolların ayrılması lazım. Sezon bitiminde kendisine veda edilmesi lazım. Ve %100 yerli bir teknik adamla Fenerbahçe'nin yeni sezona şimdiden planlamasını yaparak başlaması lazım. Tüm bunlar olması gerekenler. Olma ihtimalindekiler nedir peki? Ben de biliyorum ki Fenerbahçe yönetimi de birçok yönetici de Mourinho ile devam etmenin sağlıklı olmayacağına, bir karşılık bulmayacağına inanıyor. Bunun yanı sıra başkan, ilk defa bir teknik adamla sezonu bitirdim. Yeni sezona da ilk defa aynı teknik adamla başlayayım düşüncesinde. Mourinho'nun bir sonraki sezon başka bir teknik adamlık yapabileceği düşüncesinde. Ama ben şuna inanıyorum ki bu derbiyle beraber Sayın Ali Koç'un da fikri değişmiştir. Beşiktaş derbisinin kaybedilmesiyle birlikte Sayın Ali Koç'un da Mourinho üzerinde az da olsa bir inancı varsa o da ortadan kalkmıştır. Ve bir süreden beridir zaten bir B planı vardı Fenerbahçe'nin. Bunu bundan sonraki süreç içerisinde hayata geçirme adımlarını atacaklarını düşünüyorum. Somut olarak bir şey söylemem mümkün değil şu anda. Çünkü tarzım değil bir isim öne atarak bu konuyla ilgili gündem yaratmayı arzu etmem. Çünkü takımın bir teknik direktörü var. Şurada kalmış 4 maç. Önce resmi olarak yolların ayrılmasını bekleyelim. Daha sonrasındaki süreçte de zaten kimlerle ne zaman ne şekilde bir kontak kuruldu, bunun detaylarını, bilgilerini izleyicilerimize aktarırız. Şimdi Mourinho'ya Fenerbahçe yönetiminin gitmeden önce şunları izletmesi lazım. Daha Mourinho dünyada Mourinho olarak tanınmazken, 2000'li yılların başından bahsediyorum. 2000'de çünkü bundan 25 sene önce Benfica'da antrenörlük yapmaya başlayarak aslında bu adımları attı. Ama Mourinho'yu dünya futbolu ne zaman tanıdı? Porto'yla UEFA Kupası'nı kazanması, bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanması. O süreçten sonra Chelsea, Inter, Real Madrid, o bu falan filan diyerek büyüyen bir Jose Mourinho vardı. Şimdi o zamanlar yalnız Fenerbahçe büyüktü, çok büyüktü. Yani daha Mourinho adını duyurmadan Fenerbahçe'nin tarihinde çok büyük şampiyonluklar, çok büyük izler vardı. Mourinho'ya o teknik adamlık kariyerine başladığı dönemde bu Fenerbahçe'nin Gaziantep'i 3-0'dan 4-3 nasıl yendiğini, Mustafa Hoca'nın kulakları çınlasın, Mustafa Denizli ile beraber o maçı 4-3 nasıl kazandığını izletmesi lazım Fenerbahçe'nin. Orada görebilir Fenerbahçe'nin ne olduğunu, taraftarın sağdaki takıma nasıl inandığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir o. İlk yarı 3-0 bittiğinde bütün tribünler futbolcuları çağırıp ikinci yarıda o maçı çevirebileceklerine inandıklarını gösterdi. Ve çevirdiler. Zico dönemini izletmesi lazım Fenerbahçe'nin. 2007-2008'i izletmesi lazım. Fenerbahçe'nin bir taraftan şampiyonluk yarışındayken Inter'i nasıl yendiğini, Sevilla'yı nasıl elediğini, burada Chelsea'yi 2-1 mağlup ederken Kadıköy'de, orada elenmesine rağmen sahayı Chelsea'ye nasıl dar ettiğini izletmesi lazım. Benfica deplasmanında Fenerbahçe'nin tekmeye nasıl kafa uzattığını, Gökhan Gönül'ün nasıl hastanelik olduğunu, tüm eksiklere rağmen orada elenmesine rağmen nasıl bir mücadele ettiğini göstermesi lazım. 2010-2011 sezonunda 90+6'ya kadar Fenerbahçe'nin Gaziantep maçını kazanmak için sahaya bütün varlığını nasıl koyduğunu, Fenerbahçeli futbolcuların her şeyini nasıl verdiğini göstermesi lazım. Taraftarların 90+6'dan sonra Kadıköy'ü ne hale getirdiğini göstermesi lazım. Bu taraftara 35 milyon teknik adam diyor ya, o taraftarın aslında nasıl destek verebileceğini izletip göstermesi lazım. Aklıma gelen bir çırpıda sayabileceğim birçok örnek var. Son şampiyonluk 2013-2014 Bursa deplasmanı. 90'da gol yedikten sonra 3 dakikada nasıl döndüğünü, maçı nasıl kazandığını. 3-3 biten Beşiktaş maçı iki kez geriye düşmüştü Fenerbahçe. 3-3 bitmesine rağmen ortaya koyduğu iradeyi göstermesi lazım. Fenerbahçe şampiyon olmadığı sezonlarda dahi birçok derbi kazanmıştır. Son dakika golleriyle. O son dakika gollerine kadar Fenerbahçe'nin bütün futbolcularının kazanmak için varını yoğunu ortaya nasıl koyduğunu göstermesi lazım. 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisi var Fenerbahçe'nin 2005'te. Meşhur Panko derbisi. Maç bittiğinde Fenerbahçe taraftarının verilen emeğe, verilen mücadeleye nasıl saygı duyduğunu o maçla beraber göstermesi lazım. Takımı kaybetmesine rağmen ayağa kalkıp takımını alkışlayan, tebrik eden Fenerbahçe taraftarının bu takıma, camiaya, bu renklere nasıl aşık olduğunu göstermesi lazım Mourinho'nun. Türk futbolunun kültürü diyor ya, Türk futbolunun kültürü budur arkadaş. Türk futbolunun kültürü sadece söylemlerden ibaret değildir. İyi olduğunda hakkının nasıl verileceğini Galatasaray'dan göstermesi lazım. Rams Park'ın Galatasaray iyi oynadığında, Galatasaray kazandığında, Galatasaray şampiyonluğa giderken, şampiyon olduğunda ne hale geldiğini, nasıl bir atmosfer olduğunu, rakiplerine, hakeme, sahayı nasıl dar ettiğini örnek göstererek Türk futbolu kültürü bu işte demesi lazım Fenerbahçe yönetiminin. Beşiktaş'ın kötü gittiği dönemde dahi o stadın ne hale geldiğini, taraftarların takıma nasıl sahip çıktığını, nasıl destek verdiğini, o tribünlerin hala nasıl dolu olduğunu göstermesi lazım. Burası Türkiye. Türk futbolunu kalkıp da Premier Lig seviyesi, Serie A seviyesi, La Liga seviyesi, Bundesliga seviyesiyle aynı yere koyacak kadar aptal değilim. Cahil de değilim. İzliyorum, görüyorum. Hayatım boyunca onlarla da karşılaştırmadım. Lakin burada iyiye iyi, kötüye kötü de denir. İyiysen karşılığını burada herkesten daha fazla alırsın. Buranın kültürü bu. Sen yeter ki iyi ol. Orada eğer 3 ise burada 5 alırsın. Orada 3 kişi alkışlıyorsa burada 5000 kişi alkışlar. Buranın kültürü budur. Buranın kültürü hiçbir yere benzemez. Buradaki duygu başkadır. Fenerbahçe yönetiminin bu duyguyu göstermesi, izletmesi ve aynı zamanda anlatması lazım. Burası sadece yapıdan ibaret değildir. Burası sadece Galatasaray'a sürekli eleştirilerde bulunarak, Galatasaray'ın şampiyonluğuna gölge düşürecek şekilde açıklama yaparak vaktin tamamlanacağı, sezonun geçeceği bir yer değil. Avrupa'da kupa kaybediyor, UEFA'ya sallıyor, hakeme sallıyor. Türkiye'ye geliyor, Eylül ayında Mourinho etkisini sezon sonunda Mayıs'ta göreceksiniz dedi. Gördük etkiyi, sıfır. Bak Mourinho etkisi, sıfır kupa, sıfır derbi galibiyet. Mourinho etkisi bu. Ben bir özet geçtim yani. Fenerbahçe'nin o Mourinho'nun kariyeri başlangıç süreciyle birlikte daha izleyicilerimiz yazabilirler. O maçı yazarlar, bu maçı yazarlar, şunu yazarlar, bunu yazarlar. Tüm bunları hesaba kattığımızda öyle Türk kültürüymüş, Türk futboluymuş, yapıymış, sezon başında şampiyon belliymiş, falanmış, filanmış. Geçti bu işler ya. Geçti bu işler. Bir tane bile Fenerbahçe taraftarı artık Mourinho'ya inanmıyor. Oyuncularla bağının koptuğu zaten net bir şekilde belli. Ben sana Kayserispor maçından sonra söyledim. Bu futbolcuların artık Kayseri maçının beraberliğinin tamamen teknik adamın futbolculara fatura etmesinden sonra hangi oyuncu grubunun bir inancı kalabilir? Kim güvenebilir? Hangisiyle yola devam etsen Mourinho bizim hocamız diyerek yeni sezona böyle bir heyecanla başlayabilir. Hiçbirisinin enerjisinin olmadığı net bir şekilde ortada zaten yani. Güvenebilir misin? Güvenemezsin. İşlerin çok iyi bir şekilde gidebileceği garantisi var mı? Yok. Bununla beraber çok ciddi şüpheliyim ben yani. Bence Fenerbahçe'nin şu anda zaten resmi olarak Mourinho'yla tek bir bağı var. O da mukabelesi, o kadar. Başka bir bağının olduğunu, yani sadece Fenerbahçe camiasının Mourinho'yla değil, Mourinho'nun da aynı zamanda Fenerbahçe'yle bir bağının kaldığını düşünmüyorum ben. Bu yüzden muhtemeldir ki bundan 4-5 hafta önce ben bir sene daha buradayım diyen Mourinho, eğer kalkıp da bu maçtan sonra yönetimle gelecek sezonu konuşacağız, bunlar burada konuşulacak şeyler değil diyorsa demek ki onda da biten çok şey var demektir.
Ki Mourinho giderse Fenerbahçe'nin imajını zedeleyecek açıklamalarda bulunur mu?
Ben bunu kaç haftadır söylüyorum zaten. Söyleyeceği ne var ki? Mourinho buradan gittikten sonra bizim hazırlayacağımız ne var? Yani Mourinho geldi. Lay lay lay lay lay elinde forma sallıyor. Bu forma var ya diyor, bu forma. Bu forma diyor artık benim tenim diyor. Şimdi öyle başlayacak mesela. Kadıköy 25 bin taraftar tribünlerdeydi. Mourinho'ya inanılmaz bir ilgi vardı diye kaseti seslendiriyorum ben. Sonra sahaya iniyor, bütün tribünleri dolaşıyor. Fenerbahçe taraftarı böylesine büyük bir teknik adamın takımın başına gelmesinin mutluluğunu yaşıyordu. Ali Koç gururluydu. Dünyaca teknik adam Mourinho'yu getirmişti. Herkes heyecanlıydı. Şampiyonluk hasreti acaba bu kez bitecek miydi? Hiç kimseye bu kadar inanılmamıştı. Çünkü Mourinho gelmişti. Değil mi? Başlayacak kaset. Yazıyorum şu anda ben. Seslendiriyorum böyle. Mourinho'nun görüntüleri. Taraftarlar inanılmaz heyecanlı. Hani bugün şey yapıyorlar ya, eleştiriyorlar ya Mourinho'ya falan. Mourinho şöyle, Mourinho böyle falan filan diyenler. Sezon boyunca sadece hakem, yapı, o, bu, Galatasaray, Okan Buruk. Sadece bu söylemlerle birlikte şimdi hiç onları sanki söylememişler de Mourinho'ya direkt olarak fatura çıkaran yorumcular falan var ya. Onlar da o zaman böyle diyorlardı. Mourinho şöyle, Mourinho. Mourinho şöyle, Mourinho böyle. Tabii ki Mourinho etkisini görmesini beklersin tabii ki. Ama geldiğimiz noktada o kaset şöyle bitecek. Lig başladı, şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. Lille Şampiyonlar Ligi. Hasret devam ediyordu. 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayan Fenerbahçe bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalmıştı. Başlayacak oradan. İlk derbi Galatasaray 3-1. Fenerbahçe taraftarı yine büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Filan diye devam edecek böyle. Galibiyet serileri, Avrupa ve bu sahanın içerisindeki Mourinho. Mourinho değil, Fenerbahçe aslında. Ama ne olacaktı? Mourinho etkisine başlayacaktı. Galatasaray yapı, Galatasaray yapı. Okan Burun burnunu sık, öyle yap, böyle yap. Kaset aslında bundan ibaret olacak. Yurt dışına çıkıp anlatacağı ne var? Ben gittim, başarısız oldum falan mı diyecek yani? Ne diyecek yani? Ona da sormayacaklar. Ya Mourinho, ben baktım derbiler, burada yani galibiyet yok falan. Tamam okey, bunların da mı içinde hakemler falan? Sormayacaklar ona. Ya yani şunu demeyecekler mesela. 6 tane takıma bakıyoruz, ilk 6'ya bakıyoruz. Hani birbirinizle oynadınız ya. Galatasaray 20 puan almış. Beşiktaş 20 puan almış. Sen niye 7 puan aldın? Hani ne oldu? Bunların arasında da mı maç yaparken hakem bir şeyler yaptı filan? Sormayacaklar bunu. Sen mesela hani bitime 4-5 maç kala berabere kaldın, sonra 8 tane oyuncu değiştirdin. Hayırdır, ne oldu? Hafta içerisinde bir maç mı vardı? Futbolcular bir anda bir salgın mı oldu? Herkes hastalandı mı filan diye bir soru sormayacaklar Mourinho'ya. Mourinho anlatacak tabii, bugün ne anlatıyorsa onun üzerine koyacak, böyle yapacak, şöyle yapacak. Zaten bana Ali Koç söylemişti, şöyle söylemişti, böyle söylemişti filan diyecek. Bu kadar yani. Yani onun için Fenerbahçe hikayesi böyle olacak.
Biraz da taraftarın tepkisine bakmak lazım. Dün neredeyse Beşiktaş taraftarıyla birlikte yönetim istifa diye bir çağrıda bulundular.
Fenerbahçe taraftarı eğer Ali Koç yeni seçilmiş olsaydı ve bu sezon böyle devam etseydi, böyle noktalansaydı, Ali Koç'a öyle istifa falan demezdi. Derdi ki başkan bu sezon yapabileceği elinden gelen her şeyi yaptı. Yönetimiyle beraber, transferiyle beraber, federasyonuyla beraber, Mourinho gibi bir teknik adamı getirerek falan diye hakkını verirdi. Ali Koç'a şu anda 2018'den bu yana şampiyon olamamasının faturası kesiliyor. Taraftar haklı mıdır tepki göstermekte? Haklıdır tabii ki. Şampiyonluk hasreti 11 seneye çıkmış. Kolay mı ya? Fenerbahçe taraftarı ömrü boyunca yaşamamış bir şey yaşıyor şu anda. Maksimum 6'ydı, 11 çıktı. İki katına çıkacak yani neredeyse. Tüm bunları yaşarken de farklı farklı takımlar şampiyon olmuyor Cenk. Üst üste 3 sene Galatasaray şampiyon oluyor. Ve bu süreçte 6. şampiyonluğu olacak Galatasaray'ın. Yani senin ezeli rakibin, en büyük rakibin olarak gördüğün Galatasaray, sen 19 şampiyonlukta kalırken o 25'e ulaşıyor. Şimdi aradaki şampiyonluk sayısı artıyor. Doğal olarak ekonomi de tabii ki farklı bir hale gelebilir. Bununla birlikte 11 sene dile kolay. Dedik ya, bir jenerasyon. Gördük Osimhen'in önündeki çocukları. Görüyoruz sokaktaki çocukları, okuldaki çocukları. Hepsi Galatasaray diyor, hepsi Osimhen oluyor. Geçen sene hepsi Icardi'ydi, şimdi Osimhen oldu. Gelecek sezon kim bilir ne olacaklar? Şimdi bundan sonraki 10 senede aslında daha fazla karşılığını görebilecek bir etki. Bugün çocuk diye gördüğünüz o Galatasaraylar, o minik aslanlar, yarın 10 sene sonra onlar 15-16 yaşına gelecekler. Ve daha sonrasında da daha fazla Galatasaray etkisinin olabileceği bir jenerasyondan bahsediyorum ben. Sadece mesele şampiyonluk sayısından, aldığın kupalardan ibaret değil yani. O yüzden taraftarın tepkisi gayet haklıdır. Bir kongre çağrısı yapması haklıdır. Ama bu sıcağı sıcağına değerlendirmelerin dışında biraz daha aklı selim bir şekilde değerlendirmekte de fayda vardır.
O zaman bir de Beşiktaş tarafına bakmak lazım. Bu sezon neredeyse büyük maçların çoğunu kazanan bir Beşiktaş vardı.
Öyle tabii. Solskjaer döneminde Trabzonspor'u yendi, Galatasaray'ı yendi, Fenerbahçe'yi yendi. Bu çok büyük bir başarı. Yani zor maçları nasıl kazanabileceğini doğru stratejiyle, doğru bir planlamayla bize gösterdi Solskjaer. Sahaya çıkardı 11 zaten aslında bir şeyler anlatıyor. Maça başka bir şekilde hazırlandığını anlatıyor hocanın. Galatasaray maçı da öyleydi. Bu maç da keza aynı şekilde öyle. Bir plan ortaya koyduğunu, maç öncesindeki açıklaması, maç ve maç sonu açıklaması ile birlikte bir bütün halinde değerlendirdiğinde o kadar güzel anlıyorsun ki ve 11 üzerinde ilk etapta yapmış olduğun değerlendirme ile birlikte maçı da izlediğinde örtüşünce hocanın planını tahmin edip maçı da takip edince ve sonrasındaki süreçte maç sonu açıklamalarıyla beraber değerlendirdiğinde diyorsun ki işte bu ve tespit harika. Çok mu iyi oynadık diyor. Hayır ama mümkün olduğu kadar doğru oynamaya çalıştı Beşiktaş. Ha şutlardan bir tanesi gol olabilirdi. 1-0 öne geçip kaybetseydi dahi bir plan ortaya koyduğunu hakkını vermek lazımdı. Ama kazandı. Kaybetseydi dahi ben yine aynı cümleleri söyler yine tebrik ederdim hocayı. Çünkü böyle birçok detayı masaya yatırıp onun üzerinde çalışmış hoca. Bunu da sahaya elindeki mevcut kadroyla yansıtmaya çalıştı. Udokai ya adam maksimum aslında 10-15 dakika oynayabilecek durumda. Bak hoca diyor ki Dzeko'nun diyor oyuna girdiğini gördüğüm anda o hamleyi yapmam gerekirdi diyor. Çünkü Dzeko ile beraber her an duran topta hava topunda sıkıntı yaşayabileceğini düşündü. Ona bir önlem alması gerektiğini hemen anında düşünüp eyleme dönüştürüyor hoca. E Mourinho ne yapıyor? Mourinho klasik zaten. Aynı şekilde. İstediği gibi gitmiyor. Tadiç ısın babacım. Dzeko kenardaysa ısın. İrfan sen de birazdan gireceksin. Hep aynı şeyler yani. Dakikaları bile aynı şekilde tahmin edebiliyorsun. O yüzden gelmiş geçmiş tarihin en kötü başkanı olarak değerlendirilen ve hatta kulüpten ihraç edilme noktasına gelen Hasan Arat'ın bile iki kupasının olduğu yerde Beşiktaş'ın da tüm kötü sürece rağmen başkanı değişiyor, hocası değişiyor, alınan transferlerden fayda göremiyorsun. Futbolcular bir inişte, bir çıkışta ne olduğu belli değil. Tüm bu ortama rağmen yine de bir sezonun içerisinde mutluluk yaşayabilecek çok çok önemli zaferlere imza atıyor. İşte büyüklük budur. İşte Beşiktaş'ın da büyüklüğü budur. Lig yarışında olmadığı süreçte dahi sezon sonu geldiğinde başarılı olabileceğini gösterebilen bir camiadır Beşiktaş. Bunu son şampiyonluktan sonra kazandığı kupalar ve bu tür zaferlerle beraber bir kez daha gösterdi. Derbilerde en fazla puan toplayan takım şu anda.
Son olarak Arda Güler'e de değinmeden geçmek olmaz. Celta Vigo karşılaşmasında bir gol, bir asistlik performansıyla maçın adamı oldu.
Ancelotti Şampiyonlar Ligi kupası kazanıldığında Arda'nın yanında oturuyordu. Tam o sahnenin olduğu yerde. Ve bir baba gibi onun yanındaydı. Ama sezon boyunca da yanındaydı. Maalesef hep yedek kulübesindeydi. Şimdi son maçlarda oynattı. Ve aslında belki de o da içten içe ah keşkem diyordur. Çünkü Arda'nın neler yapabileceğini hepimiz söylüyor, biliyor. Tabii ki en iyi bilen oydu. Ama bazen en iyi bildiğini düşündüğünde de yanılabilirsin. Bu da bunun bir göstergesi oldu. Farklı sebepleri vardı belki. İlerleyen dönemde sezon bitince Ancelotti'nin Real Madrid'den ayrılmasından sonra belki Arda ile ilgili neden sezon boyunca bu kadar az süre verdiğini anlatabilir bize. Aa öyle mi filan diyebileceğimiz bir şey olursa başka düşünürüz. Ama tatmin edici bir açıklama olmadığı takdirde ya bu konuda hata yaptığını biz aynı şekilde dile getiririz. Ama Celta Vigo maçında harika bir gol. Aynı zamanda Mbappe'ye asisti ve maça damga vuran son 3-4 haftadır sürekli Madrid gazetelerinde, Asta, Marka'da, İspanya medyasında hep manşette olan Arda Güler. Herkes de aynı şeyi yazıyor. Hep yanına Ancelotti'yi koyuyor. Ancelotti'ye ciddi bir tepki gösteriyor. Bu anlamda Arda'yı tebrik ediyorum. Real Madrid'in geleceği Arda. Real Madrid'in geleceğinde biri varsa o da Arda Güler'dir. Real Madrid'de kalmaya da devam edecek. Onu da ben söyleyeyim. Kim olursa olsun hocası. Özellikle Xabi Alonso ismi geçiyor. Bayer Leverkusen'e kiralanması ile ilgili olarak hayır. Buradan net ifade edeyim aynı zamanda. Bu bir haberdir aynı zamanda. Xabi Alonso Bayer Leverkusen'deyken zaten Arda Güler'i takip ediyordu. Onunla iletişimi vardı. Ve o iletişim esnasında Arda Güler'i Bayer Leverkusen'i isteyen Xabi Alonso'ydu. Yani Bayer Leverkusen kalkıp da öylesine Arda Güler'le ilgilenmedi. Hani çünkü İspanya medyası şöyle bir şey yazmıştı. Türk medyasında da konuşuldu bu. Bayer Leverkusen bonservis ücreti karşılığında Xabi Alonso'yu Real Madrid'e verecek. Bunun karşılığında da Arda Güler Bayer Leverkusen'e geçecek diye. Külliyen yalan. Hiç öyle bir şey yok. Aksine Xabi Alonso Arda Güler'le çalışmayı çok istiyor. O yüzden zaten Bayer Leverkusen'e kendisi istemişti. Ve oynamadığı süreçte de sürekli irtibattaydı Arda Güler'le. Şimdi eğer Real Madrid'in hocası olursa o zaman Arda Güler için başka bir dönem başlayabilir. Bu yüzden zaten Real Madrid'in geleceği diyorum Arda Güler için. Merih Demiral'a aynı zamanda bir tebrik iletmek lazım. Çünkü o da bir Türk futbolcu olarak Asya Şampiyonlar Ligi finalini kazandı takımı. Bir tarih yazdı. El Ahli 13. kez Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın nasıl UEFA düzeyindeyse oranın da en büyük organizasyonu Asya Şampiyonlar Ligi. İlk defa böyle bir şampiyonluk kupasını kazandı El Ahli ve bu anlamda Merih'i de takımını da tebrik ediyoruz.
Böylelikle de 11. bölümün sonuna geldik. Seyirciyle sizi baş başa bırakıyorum.
Teşekkür ediyorum Cenk. Ağzına sağlık. Tüm izleyicilerimize de bana sabrettikleri ve bu yayını takip ettikleri için, izledikleri için teşekkür ediyorum. Yayınımızı beğenirlerse, yorumlarını da, mesajlarını da aynı zamanda yazarlarsa ve kanalımıza abone olurlarsa çok çok mutlu oluruz. Artık yavaş yavaş sezonu tabii ki bitirme noktasına geldik. Ama aynı zamanda yeni bir sezon başlayacak. Nedir? Transfer sezonu. Transferle ilgili olarak da son derece güzel yayınlarımız, programlarımız, haberlerimiz olacak. Ve bu kanalı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Sizlerin katkısı bizim için çok kıymetli. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.